Ayrım 6.
Mamafi, Naim Efendi akıbet bu fırsatı zorla yakalamak lüzumunu duydu ve Kasımpaşa ile Kırdısı ortasında durdurarak "Kerem Ediniz, sözünüzü kesiyorum ama zararı yok, Kerem Ediniz" dedi. "Zat-ı hallerinizde bazı mühim maruzatta bulunmaya gelmiştim." Kasımpaşa suratını astı. "Buyurunuz, emrediniz efendim" dedi. Bunun üzerine Naim Efendi ikide bir teessürden boğulan bir sesle söylemeye başladı. Evvela Faik'in 2-3 seneden beri hemen her gün konakta olduğunu, bu müddet zarfında hiçbir gün namus ve terbiyesinden şüphelendirecek bir hareketi görülmediğini, herkesin itimat ve teveccühünü kazanmış bir genç gibi tanındığını anlattı. "Kendisine karşı hissettiğimiz itimadın derecesini şuradan anlayınız ki" dedi. "Faik Bey istediği gibi ve istediği saat doğrudan doğruya Seniha'nın odasına girer, saatlerce yalnız kaldıkları olur. Hiçbirimizin hatırına hiçbir dakika ne yaptıklarını ne konuştuklarını anlamak, görmek fikri gelmezdi. Baktı ki geçen sene adaya gittiler. Birçok dedikodular oldu. Hiçbirine inanmadık. Hele Servet Bey adeta isyan etti. Bu hususta zerre kadar şüpheye düşenlere karşı düşman kesildi. Hatta bendenizde bile." Naim Efendi ağır ağır ne oldu ne geçti en küçük teferruatına kadar birer birer hikaye etti. Söyledikçe açılıyordu. Zira kaç zamandır bağrında kapalı kalmış dertlerini bu surette dökmüş oluyordu. Lakin hikayesinin bir gün evvel işittiği kısmına gelince yavaş yavaş ifadesindeki bu duruluğu kaybetmeye başladı ve bahusus her şeyi söyleyip bitirdikten sonra ne vakit ki Kasımpaşa'dan bu namus davasının hallini rica etmek lazım geldi, zavallı ihtiyarın çenesi, elleri ve sesi titremeye başladı. İşte efendim meseleyi duru diraz. Uzun uzadıya zat-ı hallerinizi izah ettim. Artık verilecek hükmü vicdanınızdan ve asalet ve necabetinizden beklerim dedi. Lakin Kasımpaşa gayet soğuk bir nezaketle şu cevabı veriyordu. Estağfurullah, estağfurullah efendim. Fakat bu işin bendenize ciheti, aidiyeti dolayısıyladır. Asıl hükmü ve kararı verecek olan Faik'tir. Bir defa kendisine sormalıyız. Naim Efendi ümitsiz bir tavırla, "Nafile, ona sormayınız efendim" dedi. Zannedersem istinkaf ediyormuş, çekiniyormuş, uzak duruyormuş. Kasımpaşa alafranga kesilmiş kırçıl sakallarının gür taraflarını birkaç saniye parmaklarıyla taradıktan sonra düşünceli ve hakim, "Hakkı da var ha" dedi. "Henüz ne olacağı belirsiz serveti yok, mesleği yok bir genç. Kaç zamandır sefaretlerin birinde bir üçüncü katiplik istiyor. Onu bile vermiyorlar. Halbuki kendi oğlum olduğu için söylemiyorum. Bugünkü günde haydi haydi bir müsteşarlığı bile idare edebilir. Küçükten beri yanımda dolaşmadığı yer, görmediği merasim, tanımadığı insan, öğrenmediği lisan kalmadı. Hariciye memurları içinde acaba ona benzer kaç kişi var? Öteye beriye tayin edilenleri görüyoruz, işitiyoruz. Ekserisi doğru dürüst Fransızca konuşmasını dahi bilmiyor. Halbuki Faik bir Fransızdan farklı konuşmaz. Sonra Fransızca hitabeti harikuladedir. Neyse, mesela burada değil. Ne diyorduk efendim? Evet, henüz bir meslek sahibi olmadan aile teşkiline kalkışmak da kârı akıl değildir. Vakıa havai bir genç gibi görünür ama için için pek tedbirli, pek hesabidir. Mamafi yine siz bilirsiniz. Çağırınız, söyleyiniz. O da sizin evladınızdır. Benim elimden gelen şey tarafeynin, tarafların saadetini temenniden ibarettir. Ne olsun ne de olmasın derim. Naim Efendi akşama doğru Kasımpaşa'nın evinden çıktığı zaman ne yapacağını tamamıyla şaşırmış bir adamdı. Artık hiçbir şey hakkında hiçbir fikri yoktu. Arabasının penceresinden geçtiği yerlere bakarken kendini yabancı bir şehrin sokaklarında kaybolmuş, nereye gideceği, kime başvuracağını bilmeyen bir garip sandı, gözleri bomboştu. Bütün gördüğü şeyler, ev, araba, hayvan, insan, telgraf direkleri, kaldırım taşları, hepsi aynı şekilde, aynı cinste, aynı mahiyette, aynı manada bir takım eşya gibi görünüyordu ve etrafındaki gürültüden korkuyordu. İlk defa sokakta geç kalmış bir küçük çocuk gibiydi. Vaka bir çocuktan farkı neydi? Her ikisi de kafi derecede koşmaktan, kaçmaktan, en kısa ve en emin yolu bularak yerine varmaktan acizdir. Naim Efendi konağa vasıl olur olmaz dünden beri ilk defa olarak bir geniş nefes aldı. Hele çocuklarından hiçbirine tesadüf etmeksizin odasına girip kapanmayı büyük bir saadet telakki etti. Burası hayatta onun yegane sığınağıydı. Asrın tepkileri onu ite ite evvela şehirden konağın içine, sonra konağın içinden bu odaya sürükleyip tıkmıştır. Buradan ötesi biliyordu ki artık yoktur ve sevince yakın bir hisle biliyordu ki buranın ötesi ahiret denilen sessiz ve ilahi alemin ilk merhalesidir. Nitekim pek neşeli zamanlarında hoşlandığı bazı kimselerle konuşurken derdi ki, "Bu oda Azrail'in intihar salonudur." Naim Efendi o gece yemeğe inmedi, erkenden yatağına girdi. Bütün vücudu titriyordu, üstünü örten ihtiyar kalfa, ''Aa efendiciğim, bu yaz gününde bu kadar üşümek neden? Mutlaka keyfinizi bozdunuz.'' diyordu. Naim Efendi cevap vermiyor, yalnız örtünmek istiyordu. Ertesi gün öğleye doğru odasına gelen kızı Sekine Hanım, onu yatakta bu kat kat örtüler altında kaybolmuş buldu. Ancak sesi işitilebiliyor, ancak başı görünüyordu. Bu haliyle şimdiden maverai, öteki dünyaya ait dünya dışı bir mahluka dönüşmüştü. Kızını başı ucunda görünce evvela bir yengecin, bir dalganın içinde kıskaçlarını uzatışı gibi kollarını yorganlarından dışarıya çıkardı. Sonra iki yanlarında dirseklerine dayanarak yarı beline kadar meydana çıktı, doğruldu ve kızına dedi ki, ''Geçti geçti, öyle bir terledim ki hiçbir şeyim kalmadı, arkamı hırkamı verir misin?'' Bunu müteakip yavaş yavaş kesik kesik Kasımpaşa'ya müracaatını, onun cevabını, nasıl ümitsiz bir halde avdet ettiğini anlattı. Kendi sözlerini ve Kasımpaşa'nın cevabını tekrar ederken sanki hala dünkü mübahasedeymiş gibi çenesi ve elleri titriyordu. Sekine Hanım, ''Vazgeçtim, anlatmayınız, vazgeçtim, çok sinirleniyorsunuz, bırakınız, anlatmayınız.'' diyordu. Zira babasını hiçbir vakit bu kadar müteessir görmemişti. İhtiyar adam uzun ve hazin bir nazarla kızının yüzüne baktı ve dedi ki, ''Şimdi ne yapacağız yavrum, şimdi ne yapacağız?'' Tam bu sırada odanın kapısı vuruldu. Dışarıdan Seniha'nın sesi, ''Girebilir miyim büyük baba?'' diyordu. Naim Efendi'nin heyecandan dili tutulmuştu. Hele genç kızın kendilerine doğru yaklaştığını hisseder etmez tepeden tırnağa kadar dondu kaldı. Seniha da telaşlı ve heyecanlıydı. Fakat her vakitki gibi görünmeye çalışıyordu. Geldi, yatağın ayak ucunda karyolanın demirine dayandı, durdu. Bir müddet hiçbir şey söylemeksizin büyük babasının yüzüne, sonra annesine, daha sonra odanın içinde bir takım gayrimüayyen noktalara baktı ve nihayet heyecanını güçlükle zapt edebilen bir sesle, "Anne," dedi, "bizi biraz yalnız bırakır mısınız?" Naim Efendi o kadar çekindiği kati ve mukadder saatin geldiğini hissetti. Kabahatli bir çocuk gibi başını önüne eğdi. Nasıl? Her şeyi bizzat onunla münakaşa etmek kudretini kendinde bulabilecek miydi? Kendi kendisine biraz mütehakkim ve amir olmalı diyordu. Seniha, büyük baba dedi, dün Faik Bey'in babasına gitmişsiniz öyle mi? İhtiyar adam başıyla iki defa evet işareti yaptı. Büyük baba, dün Kasımpaşa'ya Faik Bey beni alsın diye yalvarmak için gittiniz değil mi? Naim Efendi'nin başı bu sefer anlaşılmaz bir hareketle kımıldadı. Rica ederim, bana açıkça söyleyiniz, bu çirkin ve acayip hareketi yapmaya neden lüzum gördünüz? Sesini çıkarmadı, önüne baktı. Seniha devam etti. Zira bu hareketiniz için çirkin ve acayip sıfatlarından başka kelime bulamıyorum. Vaka bundan daha adi, daha zelil ne olabilir? Bu sizce belki böyle değildir. Her şeyde olduğu gibi bu meselede de belki siz başka türlü düşünüyorsunuz, ben başka türlü düşünüyorum. Fakat rica ederim, durup dururken ne hakla ne selahiyetle benim ismimi, benim haysiyetimi hiç haberim olmaksızın, yalnız kendi kendinize makul bulduğunuz bir zaruret veya bir sebep için yerden yere sürüklemek zahmetine katlandınız. İhtiyar adam eğile eğile iki kat olmuştu. Genç kızın gözleri artık onu görmüyordu. Ne Faik Bey beni almak için babasının emrine, ne ben Faik Bey'e varmak için sizin arzunuza tabiyiz. Ben 20 yaşıma giriyorum. O 30'una yaklaşıyor. Birbirimizi sizin bizi tanıyışınızdan daha iyi tanıyoruz ve sevişiyoruz. Naim Efendi titredi. Evet evet, sevişiyoruz. Bugün istesem ben ona varırım. Bugün istesem o beni alır. Dünya bir araya gelse kimseler bizi ayıramaz. Fakat ne çare ki istemiyoruz. Zira evlenme hakkındaki fikirlerimiz sizinkilere hiç benzemiyor. Bizim için evlenme bir kalp meselesi değildir. Ne de bir uzvi zarurettir. Ben ve o bu işi bir hesap ve akıl meselesi telakki ediyoruz. Paraya müteallik, ilişkin bir iş. Naim Efendi ilk defa olarak başını kaldırdı. Hayretten ziyade korkuyu ifade eden gözlerle torununun yüzüne baktı. O ağzının ucu hafifçe yukarıya doğru çekilmiş, sırtı karyolanın direğine dayanmış, ayakta sözüne devam ediyordu. Bunun içindir ki bir gün Faik Bey'le baş başa verdik, düşündük, taşındık, birbirimizle evlenmeyi pek fena bir iş bulduk. Onda benim arzularımı temin edecek kadar bir servet, bende ona muhtaç olmayacak kadar bir çeyiz yoktu. Dedik ki, şimdi sevişiyoruz, fakat o zaman didişeceğiz, birbirimize ağır geleceğiz, birbirimizden nefret edeceğiz. O bilir ki benim arzularım, hırslarım dese daha iyi olur, hadsiz hesapsızdır. Evet, hırslarım hadsiz hesapsızdır. İhtiyar adam aklını kaybetmekten korkuyordu. Seniha hep aynı vaziyette soğuk ve haşin söylüyordu. Siz zannediyor musunuz ki ben ömrümün sonuna kadar böyle bir evde kalacağım? Böyle bir memlekette, etrafında böyle bir halkla, bin güçlükle senede ancak 5-10 kat esvap yaptırarak, ara sıra adaya misafirliğe giderek ve pazartesi günleri aşağıda salonda birkaç manasız ve yavan davetli bekleyerek yaşayıp gideceğim. Hayır, büyük baba, ben o kadar basit ruhlu bir kız değilim. Çok okudum, çok öğrendim, çok düşündüm, çok tahlil ettim. Biliyorum ki hayat denilen şey içinde doğup büyüdüğüm bu hapishanenin dışında gürültülü, geniş, aydınlık, acayip, hazin, neşeli, düz, yılan kavi, inişli yokuşlu, bitmez tükenmez bir sahadır. Oradan bin türlü sesler işitiyorum. Bu sesler her biri başka tarzda, bir başka lisanda bana gel diyor. Kendimi güç zapt ediyorum. Fakat bugün değilse yarın mutlaka bu seslerden birine doğru koşacağım. Mutlaka. Naim Efendi torununun ne dediğini artık hiç anlamıyordu. Onun için bütün bu sözlerin deli saçmalarından, rüyalardaki sayıklamalardan hiçbir farkı yoktu. Kendi kendine acaba kızcağızın sıtması mı var, olabilir ha, belki sıtması var diyordu. Birkaç defa yavrum hasta mısın diye soracak oldu. Fakat Seniha sözüne bir lahza fasla vermeksizin gittikçe artan bir ateşle söylüyordu. Herkesin kendine mahsus bir hayatı vardır. Siz zannediyorsunuz ki herkes herkes gibi yaşayabilir. Annem nasıl sizin gibi bu konakta yaşayıp ihtiyarladıysa ben de onun gibi yaşayıp ihtiyarlamaya razı olacağım. Halbuki ben mutlaka kendi hayatımı yaşamak istiyorum. İşte bunun içindir ki sevdiğim bir adamı kendime hayat yoldaşı yapmaktan çekiniyorum. Zira bütün hazlarımda, zevklerimde, keder ve heyecanlarımda tamamıyla yalnız kalmak, tamamıyla benliğimi muhafaza etmek emelindeyim. Sevilen adam bizi çağıran sesler biridir. Fakat hayat yoldaşı bizi o seslere doğru götüren kimsedir. Bu kimse kah önümüzden, kah arkamızdan yürür. Bizi bir takım kazalardan siyanet eder, korur. Bir takım zahmetlerden kurtarır. Ettiğimiz hataları tamire çalışır. Masraflarımızı öder. Tıpkı çocukluğumuzda bizimle beraber dolaşan lalam gibi bir şey. Naim Efendi nihayet başını kaldırdı. Kızım ne demek istiyorsun anlamıyorum dedi. Seniha gözlerinde sert ve madeni bir pırıltıyla büyük babasının yüzüne dik dik baktı. Size hayat ve izdivaç hakkındaki fikirlerimi söylüyorum dedi. Ta ki bundan sonra habersizce tekrar benim işlerime karıştığınız zaman dünkü kırdığınız pot gibi bir pot daha kırmayınız. Bu seferkini tasih kabil olacak. Zira şimdi gidip bir mektupla Kasımpaşa'ya izahat vereceğim. Her şeyin nasıl benden habersiz yapıldığını söyleyeceğim. Fakat günün birinde olabilir ki düzeltilmesi kabil olamayacak bir hata daha işleyebilirsiniz. Onun için size şimdiden söylüyorum. Rica ederim benim işlerime karışmayınız. Seniha bu sözleri söyleyerek çıktı gitti. Genç kız şu son sözlerini söylediği esnada Naim Efendi'yi sürekli ve inatçı bir hıçkırık tutmuştu. Güçlükle soluk alabiliyordu. Vaktaki kızı Sekine Hanım tekrar yanına girdi ve kendisinden Seniha ile aralarında geçen muvahareye dair malumat almak istedi. Biçare ihtiyarın bir kelime söylemeye gücü yetmedi. Sekine Hanım bir taraftan kendisine, diğer taraftan bu müziç hıçkırığı teskine çalışıyor fakat bir türlü muvaffak olamıyordu. Biraz sonra Kalfa Hanım da geldi. Bu hıçkırığı dindirmek için ne kadar usul varsa hepsini birer birer Naim Efendi'ye tatbike başladı. Kah tavana baktırarak, kah nefes aldırmayarak su içirdi. Odanın içinde heyecanını tahrik edecek, hayretini celbedecek şeyleri yaptı. Sözler söyledi, sırtını göğsünü ovuşturdu. Midesinin üstüne sıcak bezler koydu. Hiçbiri kâr etmedi. Naim Efendi durmadan hıçkırıyordu. Seniha'nın annesi, ''Ya Rabbim, bu kız size ne yaptı? Bu kız size ne yaptı? Söyleyin o mu sebep oldu?'' diyordu. İhtiyarın gözleri gayri muayyen bir noktaya dikilmiş, yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Ağzından bir kelime almak mümkün olamıyordu. Sekine Hanım, ''Bari bir hekim çağırtalım, bir hekim.'' dedi. O zaman Naim Efendi gözlerini kızının üstüne çevirdi, eliyle bir hayır istemem işareti yaptı. Fakat Sekine Hanım dinlemiyor, kabil değil, mutlaka lazım. Biz bir şey yapamıyoruz, görmüyor musunuz? Bizim elimizden bir şey gelmiyor, diyordu. Hasta nihayet razı oldu. Hekime haber gitti. Sekine Hanım bir aralık Seniha'nın odasına koştu. Babasıyla kızı arasında vahim bir şey geçtiğini hissediyordu. Anlamak, bilmek istiyordu. Lakin Seniha'nın oda kapısı sımsıkı kapalıydı. Sekine Hanım vurdu, seslendi, vurdu, seslendi. İçeriden bir cevap almak kabil olmadı. Müthiş bir telaşa düştü. Seniha dışarıya çıkmış olsa kapısını açık bırakması lazım gelirdi. İçeride ise neden ses vermiyordu? Nihayet gürültüyü diğer bir odadan işiten Madame Kronski imdadına yetişti. Yazı yazıyor, dokunmayınız, pek sinirlidir dedi. Seniha için sinirlidir denildi mi, Naim Efendi konağında akan sular dururdu. Başta büyük baba olmak üzere anne, baba, kardeş, hizmetçiler bu kelime karşısında ne yapacaklarını şaşırır kalırlardı. Onun içindir ki Seniha'nın başı sıkıya geldiği zaman siniri tutardı ve her defa bu buhran onda azim ve iradesinin hadden fazla bir gerilişi halinde belirirdi. Günlerce evin içinde her bir arzusunun bir çelik sesiyle amir, kuvvetli ve inatçı çınladığı hissedilirdi. Sekine Hanım büyük bir perişanlık içinde babasının yanına döndü. İhtiyar adam hala hıçkırıyordu. Fakat bu hıçkırıklar şimdi daha faslası, daha muntazam bir hale girmişti. Akıbet hekim geldi. Servet Bey'in haremi aklı başından gitmiş, hekimin üzerine atılıyor. Aman doktor, kurtarınız. Hekim bir havlu istedi. Naim Efendi'ye dilinizi çıkarınız dedi. Elindeki havlu ile dilinin ucundan tuttu. Kuvvetle birkaç defa kendine doğru çekti, çekti. Sonra yanındakilere döndü. İşte saatte bir kere böyle yapınız dedi. Sekine Hanım şimdi odanın bir köşesinde reçetesini yazmaya giden hekime yanaşıyor. Üst üste aman doktor söyleyiniz neden oldu? Buna sebep ne oldu diye soruyordu. Hekim kaygısız cevap veriyordu. Bilir miyim ben? Ya mideden geliyor ya kalpten. Zaten babanızın kalbi birkaç zamandan beri hiç yolunda değil. Nihayet hekim odadan çıkar çıkmaz hastanın hıçkırığı diner gibi oldu. Sekine Hanım babasının yanına koştu. Şimdi söyleyiniz rica ederim dedi. Sebep o mu söyleyiniz, Seniha mı sebep oldu? İhtiyar adam bir müddet önüne baktı, düşündü, düşündü. Sonra titrek sesle kalbimi kırdı, kalbimi fena kırdı. Hiç ummazdım, bu kadarına hiç ihtimal vermezdim dedi. Ve gözlerinden iri, berrak iki yaş damlası yanaklarının üzerinde yavaş yavaş gezindikten sonra ağır ve hazin sakalının beyaz kılları arasına karıştı, gitti. Son aylar zarfında Naim Efendi'nin konağında epeyce mühim şeyler oldu. Seniha'nın büyük babası Kasımpaşa'yı ziyarete gittiği günden beri Faik Bey artık konağa adımını atmıyor, artık ne Servet Bey'e hatta ne de Cemil'e görünüyordu. Eskisi gibi Seniha ile dışarıda bir yerde buluşup buluşmadıkları da malum değildi. Zira Taksim'deki müşterek evlerini çoktan bıraktılar. Bununla beraber hiçbir gün mektuplaşmadan duramıyorlar. Seniha çoğu vakitlerini yatakta geçiriyor. Durmadan sıhhatinden şikayetçidir. Gittikçe zayıflıyor, sararıyor. Dünyadan bezmiş bir hali var. Hiçbir şeyle avunamıyor. Hele büyük babasıyla o günden beri bir kelime konuşmadılar. İhtiyar adam ağır hasta oldu. Tehlikeli günler, ümitsiz saatler geçirdi. Böyle saatlerde bütün ev halkı Naim Efendi'nin etrafında toplanırdı. Fakat Seniha bir kerecik olsun bunlar arasında görünmedi. Bir kerecik olsun başını odanın kapısından uzatıp da en ziyade kendi yüzünden can çekişen bu ihtiyara hiç değilse gözleriyle nasılsın demedi. Bununla beraber için nedamet, azap ve endişe ile doluydu. Kaç defa gözleri yaşlı annesine yaklaştı. Yanına giremiyorum dedi. Çünkü utanıyorum. Kendisine o gün söylediklerim, kendisine o gün yaptığım hatırıma geliyor. Anne, ona bir şey olursa mutlaka ben de yaşamam. Nitekim hasta iyiliğe döner dönmez Seniha hiç bilmediği bir kurtuluş sevinci duydu. Her gün, her dakika kendi kendine bundan böyle iyi, uslu ve şefkatli bir kız olmayı ahdediyordu. Hazin bir surette tatlı olan bu tövbe ve pişmanlık yolunda hakkı celis, ona misli bulunmaz bir yoldaş oldu. Saatlerce baş başa kalıyorlardı. Birbirlerine samimi bir hasbihal edasıyla gönül denilen şeye ve onun tecellilerine dair bin türlü saf ve derin sözler söylüyorlardı. Celis bazı akşamlar Seniha'yı yanı başında gözleri ve bağrı dolgun hissettiği anlar bir dua ve bir münacat sesiyle ona Paul Vernel'in Sagesti'sinden parçalar okuyor, sonra James'e ve ondan Claudia'ya geçiyordu. Genç adamın ruhu son zamanda değişe değişe dolaşa dolaşa epeyce yüksek zirvelere varmıştı. Seniha'nın yanına yaklaşamadığı bütün o hicran ve hasret demlerinde ıstırabını göğsü üstünde bir kedi gibi okşamanın ve kalbini parça parça edip tekrar toplamanın sırrına erdi. Kendi varlığından sızarak kendi varlığını kaplayan sıcak hava içinde bütün yeşil ve ham tarafları sonbahar yemişleri gibi olgun ve pişkin bir hale girdi ve bulunduğu yerden uçarak yükselen veya koşarak uzaklaşan bir insan gibi arkasında bıraktığı şeyler ona naçiz, adi, küçük ve gülünç görünmeye başladı. Eskiden taptığı şairlerin hepsi ona yavan ve basit geliyordu. Bir odanın içinde mahpus kalmış bir kuş nasıl ki kurtulmak için başını kah aynaya, kah cama vurursa, hakkı celis de geniş ve derin gördüğü şeylere karşı koşarken daima başı bir maddeye çarpılıp yere düşüyordu. O ise gittikçe ne yeri ne maddeyi seviyordu. Hayatın gözle görülmez, elle tutulmaz şeffaf ve akıcı unsurları gece gündüz fikrinin aradığı ve ruhunun beklediği şeylerdi. Genç adam bu maneviyatını Seniha'ya da geçirmeye çalışıyordu. İlk zamanlar genç kız böyle bir tecrübeye müsait gibi göründü. Fakat çok geçmedi. Hakkı Celis'in alemi batından, görünmeyen alem, sırrı maşukaya, sevilenin sırrına doğru uzanan elleri bir mermerden daha sert bir et parçasına dokunmaya başladı. Seniha'da ruh çarçabuk maddileşiyordu ve Celis onu kendine doğru çekeceği yerde kendisinin ona doğru gittiğini ve onun mevcudiyetinde eriyip kaybolduğunu hissediyordu. Genç adam daima genç kızın yanında bulunmak şartıyla her saat buna benzemez bin türlü manevi bozguna razıydı. Fakat ne yazık ki Seniha'nın bu tövbe ve pişmanlık devresi çok uzun sürmedi. Bir küçük hadise her şeyi alt üst etti. Bir gün Belkıs Hanım etrafına kokular ve kahkahalar saçarak pür telaş konağa geldi. Çocukça bir sevinçle Seniha'nın boynuna atıldı. "Senihacığım, Senihacığım, seninle vedaya geldim. Yarından sonra Paris'e gidiyoruz," dedi. Ve Seniha'ya bu haberi hazmetmeye vakit bırakmadan kocasıyla birdenbire bu seyahate nasıl karar vermişler, nasıl hazırlanıvermişler, kendisi giyime kuşama dair neler ısmarlamış, daha neleri eksikmiş gibi birer birer anlatmaya başladı. "Bize, hele bana kahır yüzünden lütuf oldu," dedi. "Biliyorsun ya, mebusanı kapattılar. Birkaç güne kadar zannederim Kamil Paşa sadalete geçecekmiş. Bey, o zaman halimiz yaman olacak," diyor. "Ortalıkta o kadar karışacakmış ki..." "Daha ziyade karışacakmış. İster istemez harp olacak," diyorlar. "Kocam düşündü, taşındı, kapağı Avrupa'ya atmaktan başka çare bulamadı. Hem de bana ne vakitten beri vaadi vardı biliyorsun. Fakat o kadar hazırlıksızız ki, düşün adam akıllı, bir akşam kıyafetin bile yok. İncecik bir seyahat mantosuyla bir vualet ve bir tokla yola çıkıyorum. Bey, orada istediğin kadar alırsın, yaptırırsın," diyor. "Tabii böyle yapmak daha iyi." Arkadaşı anlattıkça Seniha'nın nefesi tıkanıyordu. Hasetçi değildi fakat Paris'e gitmek üzere olan bu kadına şiddetle imreniyordu. Öteden beri bütün hülyalarını, bütün arzularını çerçeveleyen emel, yegane emel bu değil miydi? Belkıs, Mebusan karısı, bayağı ve bön Belkıs, kendisinin senelerden beri gözetlediği gayeye bir hamlede ne kadar kolaylıkla vasıl oluvermişti. Ah Belkıs Hanım, ne kadar talihli, ne kadar mesut bir kadınmış. Seniha, saadet denilen şeyin mahiyetini o gün ilk defa olarak Paris'e gidiyoruz haberini veren bu insanın önünde hissetti. Belkıs Hanım kendisinden daha talihli, daha mesut olmak için acaba ne yapmıştı? Yaratılışında harikulade ne vardı? Genç kız gittikçe iltihaplanan bir ruh ile kendi kendine "Zengin kocası var, zengin kocası var, asıl mesele bunda," diyordu. Niçin kendisinin de bir zengin kocası yoktu? Bundan sonra olması da acaba ihtimal haricinde miydi? Bu ihtimal hatırına gelir gelmez genç kızın yüreği sızladı ve Belkıs Hanım'ı daha ziyade kıskanmaya başladı. Vücudu ne kadar hamhalat, tavırları ne kadar adi, giyinişi ne kadar kabaydı. Belkıs Hanım gittikten sonra Seniha konağın ağır çatısını yavaş yavaş başının üstüne iniyor sandı. Mevcudiyetine o derece kesif bir kasvet istila etmişti. Vaka sonbaharın ıslak raşeli ve kül renginde bir öğle sonuydu. Odanın yekpare camlarından eşyanın üzerine kirli bir aydınlık sızıyordu. Bu aydınlığın altında bu eşyanın sanki küflenen, dökülen bir hali vardı. Seniha kendisinin de bu kirli aydınlığın altında bu eşya ile beraber küflendiğini hissetti. Ayağa kalktı, alnını cama dayadı ve dışarıya baktı. Ağaçlar soyulmuş, havuz dökülmüş, yaprak tabakaları altında görünmez olmuştu. Sonbahar denilen mevsim ne kadar hazin bir mevsimmiş. Bu adeta yazın çürüyüşü, parça parça çürüyüp dökülüşü gibi bir şeydi. Seniha demin odanın içinde hissettiği küf kokusunun aynını şimdi dışarıdan alıyordu. Kaç senedir genç kız konağın arka bahçesinde bu setlerin ve bu havuzun üstünde mevsimlerin bu müzmin ve yeksenak akıp gidişlerini kaç defa seyretti. Bu 20. sene 20. sonbahardı. Genç kız, ben de bu bahçe gibi çürüyeceğim," dedi. Günün birinde farkına varmaksızın ben de ansızın bir tabaka kuru yaprak yığını altında görünmez olacağım. Bir gün mevsim ne çabuk geçti der gibi gençliğim de çabuk geçti, gitti diyeceğim ve her şey olup bitecek. Evet, her şey olup bitecek. Fakat bu bahçe kim bilir daha kaç defa dirilecek, kaç defa gençleşip pişecek, serilip serpilecek. Seniha, "Bu kuytu ve çukur bahçe benim mezarım," dedi. "Bu rutubetli topraklara, bu yıkık setlerin altına, bu yosunlu havuzun suları içine ne arzular, ne emeller, ne hülyalar gömdüm.